Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bir kere elbette cümlenin başında, programın başında Soma'ya değineceğiz. Biz yayınlar boyunca, saatler boyunca hep aynı şeyi söyledik. Başsağlığı dileklerimizi paylaştık. Siz de
Biz de
zannediyorum.
başsağlığı diliyoruz. Ölenlere rahmet, geride kalanlara sabır, metanet diliyoruz. Yani evet, yani ecel insanı nerede olsa buluyor, alıyor ama tabii bir de ölümün şekli insanı gerçekten mahzun ediyor. Yani keşke olmasaydı, keşke yaşanmasaydı, acı bir iş. Tesellimiz şu, inşallah bu bir ibret olur. Bundan sonraki problemler daha iyi çözülür. İkincisi de dinimiz çalışırken, rızık peşindeyken vefat edene şehit hükmünde tutuyor. İnşallah ahiret mükafatına kavuşurlar.
İnşallah. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile Türkiye'de madenciliği, maden tarihini, kazaları konuşuyoruz. Zor bir iş olduğunu söylediniz. Zor yapılan bu iş. Aslında hangi iş yapıyor olursanız olun, ailenizin rızkını kazanmak için çalışıyorsunuz. Her işin kendine göre zorlukları var ama kimi işlerde hakikaten daha fazla emek var. Her zaman karşılaştığımız günlük şartların dışında şartlar var.
Evet. Yani madenler yeraltı hazinesi. Yerin altında bir hazine var. Bu hazine insanlar için. Bunu çıkartıp gereken yerlerde kullandığı zaman insanlar çok şey kazanıyor. Bunu hem onu çıkaranlar ilk etapta belki bir rızık kaynağı olarak görüyorlar. Ondan sonra bu işleniyor ve bütün insanlara faydalı oluyor. Ama işte maden bu. Maden yer altında sabit olan şey demektir. Adin kelimesi, Adnan kelimesi hep buradan geliyor. Adin cenneti devamlı kalınan yer demektir. Yani bu işin isminde bile bir zorluk var. Yani yerin altında sabit olan bir şeyi dışarı çıkartmak. Yani bu petrol gibi, zift gibi bir şey olsa bile bunun bile çıkarılması, işe yarar hale getirilmesi bir hayli müşkilat. Madenler öteden beri zahmetli. Tabii bundan 100, 200, 300 sene önce de maden çıkarılıyordu. Madenler biliniyordu. Antik çağlardan bile insanların madenlere ihtiyacı olmuştu.
Aletleri zaten otlu madenlerden yapmış çoğunlukla
tabii
insanlar.
Bazı madenlerin belki çıkarılması çok kolaydır. Bulunduğu yer itibariyle yerin fazla derinliğinde değildir. İmkan verir ama her zaman maden çıkartmak zor olmuştur. İnsanoğlunun eskiden beri çıkarttığı altın, gümüşle beraber demir ve bakır madenleri var. Bunlar ilk çağlardan beri çıkan madenler. Taş ocaklarını ve tuzlayı da sayarsanız 6 tane maden, altın, gümüş, demir, bakır, tuz ve taş insanlığın başından beri insanların çıkarttığı madenlerdir. Neft, yani petrolün mazisi belki eskidir ama onun kullanılması çok yenidir. 100 yıllık bir mazisi vardır. Ha, o 100 yıllık mazide de petrol dünyanın coğrafyasını değiştirmiş, demografisini değiştirmiş, her şeyini değiştirmiştir. Birinci Cihan Harbi ve hatta kısmen de olsa İkinci Cihan Harbi petrol fırtınası yüzünden çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin ve Türklerin başına gelenlerin de çoğu bu ve Arapların petrol yüzünden olmuştur.
Yeraltı madenleri bir zenginlik aslında, o yeraltı madenlerinin olduğu yer üstü. Biraz önce söylediğiniz başka kavgaların da sebebi ama o ülke içinde bir zenginlik.
Tabii.
Yani aslında biz bu zenginlik sebebiyle bu sıkıntıları yaşıyoruz.
Tabii.
Ama burada bir kilometre taşı var herhalde. Bu zenginliğe ulaşma yolları teknoloji değiştikçe, geliştikçe kendini güncellemeli. Gerçi tabii bilmiyoruz bu araştırmanın sonucundan ne çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız soruşturmanın başladığını söyledi ama tarih boyunca hep böyle olmuş. İnsanlar bu zenginliğe sahip olmaya, sonra da onu yukarıya çıkartabilmek için emek vermeye talip olmuşlar.
Evet. Bulunduğu yeri zenginleştiriyor maden.
Hı hı.
Yani maden bulunan mıntıka tarihte de öyledir. Yani oranın halkı için bir geçim kaynağıdır, bir ticaret kaynağıdır, bir emek kaynağıdır, arsaların kıymetlendiği. Yani her maden bulunan, hatta madenle doğan şehirler vardır. Karabük gibi, Ereğli gibi, hatta Soma gibi. Bunlar çok küçük birer köy veya kasabayken maden bulunduktan sonra orada oranın hüviyeti değişmiştir. Gümüşhane mesela vaktiyle, o evet o çok eski belki onun mazisi ama gümüş madeninin bulunmasıyla adı üstünde Gümüşhane, gümüş madeni demektir. Ergani madeni, yine bakır madeni bulunduktan sonra orası bir kaza merkezi olmuş.
Ülkelerin
ve çok
bile değişmiş.
Tabii,
değil mi?
Yani pek çok madenin bulunması bulunduğu ülkenin hem zenginleşmesine hem de oranın yapısını değiştirmiş. Dışarıdan göç almış veya iç göç olmuş, hareketlenme olmuş. Maden böyle bir şey. Evet, bulunduğu yere mutlaka çok muazzam bir katkısı var. Bir ülkenin milli geliri, hasılası buna göre hesaplanıyor. Kıymetli. Ama dediğiniz gibi bunun dışarı çıkarılması, izabe edilmesi, işe yarar hale getirilmesi bu kolay değil. Yani maden yerin altında, zahmetli. Bunu çıkaracak yine insandır. İnsanın aklıdır, gücüdür ve onun bulduğu teknolojidir. İnsanlar bu aletlerden istifade etmeye başladığından beri bu madenlerin peşine düşmüş. Bu madenler için iç savaşlar çıkmış, insanlar öldürülmüş, çok kazalar olmuş, çok insanlar hayatını kaybetmiş. Tarih boyu bu maden arama neticesinde çok büyük acılar yaşanmış. Her nimetin bir külfeti var. Hiçbir nimet külfetsiz olmuyor, evet, maalesef. Evet. Bunda da külfet ağır. Tabii bunu bu ağırlığı göz önüne çıkaran şu, belki diğer iş sektörlerinde de buna benzer kayıplar oluyor. Fakat bu bir defada ve acılı bir şekilde olduğu için,
bir müdahale zor
tayyare kazası
için.
Gibi. Evet. Tayyare mesela, tayyarelerde hayatını kaybeden yolcu sayısı karayolunda, evet, ve diğer deniz yolundakinden çok daha azdır. Ama bir defada çok kişinin feci şekilde hayatını kaybetmesi üzücüdür.
Dikkatleri.
Evet. Önlenmesi de çok zordur. Aynı şekilde madenlerde de böyle durur. Büyük bir facia yaşanır. Çok kişi hayatını kaybeder ve önlenmesi de fevkalade zordur. Yani riskli bir iş. Tarihte de böyle olmuştur. Tarihte de böyle olmuş. Osmanlılar maden olarak zengin bir coğrafyada yaşıyorlar. Osmanlı madenlerinin ekserisi Rumeli'deydi. Rumeli madenleri Osmanlı Devleti'ne zenginlik katardı. Zaman içinde Rumeli toprakları kaybedildikçe Anadolu'daki madenlere yöneldiler. Bunun da başında biraz evvel arz ettiğim gibi altın, gümüş, bakır, demir geliyor. Taş ocakları, tuzlalar var. Bir miktar da lüle taşı o zaman çıkarılıyor. Bunlar ana madenlerdir. Bu madenlerin ekserisi yer altındadır. Ocaklarla çıkarılacak madenlerdir. Şimdi madenin bir hukuki statüsü var Osmanlılarda. Şer'i hukuk madenleri şöyle mülkiyet kurmaya izin vermiş. Her şahıs kendi arazisinde bulduğu madenin sahibidir. Bulduğunun 1/5'ini devlete vergi olarak verir. 1/5 yüksek bir rakamdır.
%20. Şimdi de gelir vergisi.
Şimdi de hemen öyledir. İkincisi vakıf arazisinde bulunan vakfındır. O da 1/5 devlete vergi verir vakıf olmasına rağmen. Sahipsiz arazide bulunan maden bulanındır. O da devlete 1/5 vergi verir.
Devlete ait.
Devlete ait olan topraklarda bulunan madenin tamamı devlete aittir.
İşletmesini kimin eliyle yapar?
İşletmesini kimin eliyle yapacak? Devlet madeni kendisi çıkartabilir. Ama ekseri tarihte gördüğümüz madenlerin ihaleyle bir şahıslara verilmesi. Şahıslar bu madeni çıkartırlar, yeni maden damarları bulurlar, devletten izin alırlar. Devlet bu izne istinaden maden çıkarılmasına izin verir. Buna istinaden kişiler maden çıkartırlar. Buna maden imtiyazı diyoruz. Bu imtiyazı alırken baştan devlete bir vergi verirler. Ondan sonra madeni çıkardıkları zaman da anlaşma çerçevesinde devlete yine aynı veya nakdi vergi öderler. Aynı şekilde burada enteresan bir husus var. Malumunuz İslam hukukunda çeşitli mezhepler var, ekoller var. Bu anlattığım Osmanlılar'da cari olan Hanefi mezhebinin hükmüdür. Fakat Malikiler bu hususta çok enteresan bir yaklaşımda bulunmuşlar. Demişler ki madenler belli şahısların cemiyet içinde fevkalade güç kazanmasına sebebiyet verir. Bu birden fevkalade güç kazanan insanlar cemiyeti ve hatta devleti tehdit edebilirler. Devlet bunu istemezse, bundan ürkerse, endişelenirse bedeli mukabilinde bu madene veya bunun işletme imtiyazını el koyabilir.
Yani kimin olursa olsun, evet, devlet eğer gerekli, evet, görürse onu kendi üzerine alabilir ama bedelini ödeyerek.
Ödeyerek. Osmanlılar'da Maliki olmamalarına rağmen Maliki mezhebinin bu kavlini tatbik etmişler. Şahısların elindeki madenleri, şahıs arazisindeki madenlerin arama imtiyazını, çıkarma imtiyazını hep ellerinde tutmuşlar. Fakat arazi sahibini mağdur etmemek şartıyla. Nasıl mağdur etmiyorlar? Mesela o araziyi ya satın alıyor devlet veya kiralıyor veya kiralamıyor. Arazi sahibini madene ortak yapıyor. Kağıt üzerinde ortak. O madende çıkan madenin bir kısmı bu arazi sahibine ödeniyor. Ama devlet bunu kontrol altında tutuyor. Madeni tamamen ona bırakmıyor. Burada da bu hükme dayanıyor. Bu işin bir kısmı ve vergilendirme safhası. Osmanlılar umumiyetle madenleri kendileri çıkarmamışlar. Çünkü bir madenin çıkarılması zahmetli bir iş. Bürokratik problemler çok yaşanıyor. Nitekim yakın zamanda Osmanlı'dan kalma madenlerin hemen hepsi devletleştirilmişti. Ve bu madenlerin hepsinin zarar ettiği malumdur.
İşletme zararı.
İşletme zararı. Gösterdi. Zaman içinde bu madenlerin tabii ekonomik kıymeti olmayanlar kapatılıyor. Ama olmayanların da zarar etmesi garip. Özelleştirildi ve özelleştirildikten sonra bu madenler kâra geçti. Bu da enteresan bir durumdur. Tabii madenin olması bir şey ifade etmiyor. çıkarılabilir olması mühimdir. Mesela dünyanın en zengin krom madenleri Türkiye'dedir. Bu madenlerde de birinci sıraya mesela Erzincan krom madeni alıyor. Fakat çıkarılması fevkalade zahmetli ve masraflı olduğu için maden çıkarılmıyor. İkinci büyük maden olan Elaziz Guleman krom madeni daha avantajlı olduğu için ekonomik bakımdan oradan krom çıkarılıyor. Bir de bu vardır. Yani sizin altınızda petrol de olabilir. Çok sayıda
Türkiye'de
da olabilir.
Türkiye'de çok tartışılır
fakat
petrol.
Fakat bunun çıkarılması fevkalade masraflıdır. Asları yüzünden pahalıya geldiği için tarih boyu pek çok madenler bilindiği halde çıkarılmamış. Çıkan madenler bir müddet sonra kapatılmıştır. Hatta bu madenlerin arasında gümüş ve altın madenleri de vardır. Anadolu'da ve Rumeli'de belli yerlerde altın ve gümüş madenleri o kadar ekonomik kıymetini kaybetmiş ki zaman içinde kapatılmıştır. Böyle bir problem de var. Devlet bu madenleri imtiyaz yoluyla işletiyor. İmtiyaz yoluyla. Kime? Şahıslar diyor ki işte şu madeni imtiyazını bana ver ben işleteyim. Devlete bir para yatırıyorsunuz. Devlet sizi
büyük
güvenilir.
Büyük bir para mı bu?
Büyük bir para. Hı hı. Yani teminat parası. Bu para karşılığında herkese de verilmiyor. Yani güvenilir bir şahıs olması lazım. Mülkü olması lazım. Çünkü devlete zarar uğratabilir, alıp kaçabilir ilahir. Bu kişi imtiyazı alıyor. Bu bir maden arama imtiyazı olabilir. Bulunmuş madeni çıkarma imtiyazı olabilir. Devam eden bir ocağı devralma olabilir. Bu kişi madeni çıkarıyor ve devlete bundan anlaşmayla belirlenmiş bedeli ödüyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar bu maden imtiyazları bu şekilde devam etmiş. Yalnız bu arada bu madenlerin her ne kadar özel şahıslara çıkarılma imtiyazı verilmişse de devlet bu madenlerin nasıl çalıştırılacağı hususunda fermanlar yayınlamış. Bu çok enteresandır. Çok eski yıllara ait, 1700'lere ait fermanlar elimizdedir. Burada hem o madenlerin nasıl çalıştırılacağı hem de oradaki işçilerin çalışma şartları tanzim edilmiştir.
Şimdi konuştuğumuz iş güvenliği konusuna geleceğiz. Kısacık bir ara rica edelim, sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı'da kişiler işletme imtiyazlı, maden imtiyazını alabilirdi devletten bir para ödeyerek, ama ondan sonra o madeni nasıl işleteceğinin kuralları yine çıkan fermanlarla belirlenmişti. Demiştik evet. En son bu fermanlarda neler yazıyor? Hem iş yeri hem de işçi güvenliği için notlar var mı acaba?
Evet, zaten çok sayıda maden yok. Bu madenlerin Osmanlı milli hasılasındaki rolü %1 bile değil. Gelirleri tamam da kendileri çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani çok az yerde maden var. Şimdi bu madenler bir kere mutlaka Osmanlı vatandaşlarına ve Müslümanlara veriliyor. Çünkü madenlerin stratejik ehemmiyeti vardır. Bu madenlerin ihraç edilmesi yasaklanmıştır. Bilhassa altın gümüş madeninin, demir ve kükürtün yurt dışına ihracı yasaktır. Çünkü bir kere evvel emirde buna devletin ihtiyacı vardır, halkın ihtiyacı vardır. İç tüketimi karşılamak mecburiyetindedir. İkisi de bilhassa savaş hallerinde ortaya çıkar. Kükürt barut yapımına, demir silah yapımına yarar. Altın gümüş ise biliyorsunuz başka bir takım
alım gücü
hasıl eder. Onun için bu yasaklanmıştır. Tabii bunun kaçakçılığı yapılır, o ayrı bir mesele. Devlet de bunu takip eder. Ama uzun zaman maden ihracı, sadece maden değil. Mesela sahtiyan denilen ince keçi derisinin ihracı yasaklanmıştır. Bir ara yapağı ihracı yasaklanmıştır.
İç piyasadaki dengelerle ilgili.
Evet, dengelerle alakalıdır bu. Bazen de stratejik, siyasi ve askeri dengelerle alakalıdır. Bunu devlet karar verir. Bir kere böyle bir durum var. Yani Müslümanlar çıkaracak. Burada enteresan bir şey var. Bazı yerlerde ecnebiler Müslüman Osmanlı vatandaşlarına para ödeyerek onların adından maden imtiyazı almışlar. Yani bir Osmanlı görünürde o, ama arkada siz varsanız. Tabii bu risklidir. Çok zaman o Osmanlı ortak bunu yarı yolda bırakabilir, ama çok güvenilir bir ortaksa bu şekilde maden imtiyazı alanlar var. İkinci enteresan bir husus, gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının maden imtiyazı alabilmek için Müslüman görünmeleri. Bunun canlı bir misalini Rumeli'de var, Yunanistan'da var, Selanik Havzası'nda var. Ama Torul, Of civarında Gümüşhane, gümüş madenlerinin, ki Osmanlı Devleti'nde en çok gündemde olan Gümüşhane'nin gümüş madenleri ve Ergani'nin bakır madenleridir. Bu gümüş madenlerinde maden imtiyazı alabilmek için kalabalık bir nüfus Müslüman oluyor 17. asırda.
Görünürde mi
görünürde,
yoksa gerçek?
Görünürde olduğu sonra anlaşılıyor. Bunlar Müslüman olduklarını beyan ediyorlar ve maden imtiyazı alıyorlar. 100-150 yıl kadar o maden çıkarıldıktan sonra maden kapanıyor. Derken bir müddet sonra Osmanlı Devleti'nin tanzimat ilan ediliyor. Tanzimatın getirdiği hürriyet ortamından istifadeyi... Bunların bu arada bu Krom Nil Vadisi denilen bu coğrafyada yaşayanların aslında gizli din taşıdıkları, dışarıya Müslüman göründükleri ama evlerinde küçük bir kilise kuracak kadar dinlerine devam ettikleri çevre halkı tarafından müşahede ediliyor. Ve bunlar enterne ediliyor. Herkes bunları biliyor. Zahiren Müslümanlar, isimleri Müslümandır. Fakat aynı Sabataistler gibi ayrı bir hayat yaşıyorlar. Ama maksat budur. Yani Sabataistlerin maksadı başkaydı.
Burada sadece ticaret.
Ticarettir tamamen. Bu biliniyor. Tanzimattan sonra bunlar... Biz artık hürriyet geldi. Biz zaten krom madeni almak için, gümüş madeni imtiyazı almak için Müslüman olmuştuk. Maden kapandı, tanzimat da geldi. Biz tekrar eski dinimize dönüyoruz, Ortodoks dinine dönüyoruz diye ortaya çıkınca bir hükümet krizi meydana geliyor. Eski hukukumuzda her din mensubu, ateist bile olsa İslam ülkesinde rahatça yaşar ve dininin icablarını yerine getirir. Ancak bir Müslüman, Hristiyan, Yahudi veya ateizme döndüm diyemez. Yani dışarıya karşı bunu ifşa edemez. Ya böyle gizli yaşayacaktır veya memleketi terk edecektir. Bu bir suçtur. İrtidat suçudur. Ve cezası ağırdır. Şimdi bunlar ne olacak? Kalabalık bir nüfus. Of, Torul, o Çaykara, Şalpazar o havalide yaşayan. Hepsi değil. Belli bir topluluk bunlar şimdi. Yani oradaki herkes değil. Müslümanlıktan çıktığını ifşa ediyor. Şimdi hükümet bunlara ceza verse... Rusya başta olmak üzere Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ne bir problem çıkartacaklar. Devlet o kadar güçlü değil. Ne yapalım ne edelim? Hukukçular bir çözüm buluyorlar. Diyorlar ki efendim Müslümanın başka dine döndüğü zaman cezalandırılması meşrudur. Bunlar zaten Müslüman olmamışlar. Hiç Müslüman olmamışlar. Bunlar böyle görünmüşler. Bunlara başka bir ceza verilebilir. Niçin böyle göründünüz diye. Ve hiç ceza verilmeyebilir. Bu size kalmış bir şeydir. Hükümet böylece büyük bir krizi atlatmış. Bunlara ceza verilmemiş. Fakat bunlar bu hadiseden sonra cemiyette rahat yaşayamadıkları için Rusya'ya hicret etmişler. Bununla alakalı yakın zamanda Yüreğine Sor diye bir film yapıldı.
Evet.
Yani bir dönme baba. Oğlanla Müslüman kızın arasındaki aşkı mevzu edilen bir filmde yapıldı. Enteresan bir hadise bu. Uzun dere çamur oldu, kurumdular gavur oldu diye de bir Trabzon türküsü vardır. Kurumdular, Kromni. Kromni havalisi. Kromni maden coğrafyası. Böyle de enteresan hadiseler var. Şimdi bu tabii klasik devirde böyle. Zaman içinde Müslümanlardan müracaat edebilecek kimselerin sayısı az. Çünkü sermaye birikimi ihtiyacı var. Avrupa'da sanayi inkılabı olmuş. Osmanlı Devleti'ndeki madenlere ihtiyaç artmış. Osmanlı madenleri kıymetlenmiş.
Orada da para var.
Orada da para var. Madene de ihtiyaç var. Bunlar parayı bastırıp yeni madenler arama, bulduklarında çıkarma imtiyazı almak istiyorlar. Devlet bakıyor, iç piyasadan bunu alabilecek kimse yok.
Talep yok.
Alsa bile maden aramak zahmetli bir iş. Onu yapacak kimse yok.
Bir de onun teknolojisi gelişmiş. Yok.
O zaman hemen bir mevzuat değişikliği yapıyor. Sultan Aziz zamanında 1869'da Maadin Nizamnamesi çıkarılıyor. Maden, ilk maden kanunudur. Maden kanunuyla ecnebilere de, Müslüman olmayanlara da maden imtiyazı alma imkanı tanınıyor.
Bu aynı zamanda bir kilometre taşı aslında.
Kilometre taşıdır. Böylece artık Osmanlı Devleti'nde maden imtiyazı alanların bazı maden sektöründe %50'si, bazı maden sektöründe %80'i, bazı maden sektöründe %100'ü ecnebilerdir veya gayrimüslim vatandaşlardır. Ekserisi ecnebilerdir. Fransız şirketleri burada başta geliyor. İngiliz ve Alman şirketleri de var ama esas Fransız şirketleri hep maden imtiyazında hep ön planda olmuşlar Osmanlı Devleti zamanında. Çünkü ellerinde ciddi bir birikmiş para, ciddi bir teknoloji, Osmanlı hükümetiyle fevkalade iyi bir uyum ve bu madenlere ihtiyaçları var.
Osmanlı en yakın kaynak aslında
en yakın,
değil mi?
En yakın ucuz kaynak.
Evet.
Yani nakliyesi kolay. Hı hı. Çünkü Osmanlı Devleti'nde liman çok o zaman şimdiki gibi değil. Samsun'da, Trabzon'da her yerde limanlar var. Bu limanlardan madenleri kolayca taşımak mümkün. Demir yolları Sultan Aziz zamanında oldukça yayılmış. Bu madenler de Allah'tan ki hep limanlara veya demir yollarına yakın yerlerdedir. Zaten uzak yerlerdeki madenlere dönüp bakılmaz çünkü işe yaramaz.
Hı hı.
Bu maden imtiyazları Osmanlı Devleti'nin çevresini değiştiriyor. Osmanlı Devleti'nin mali bakımdan güçlenmesine, pek çok yerde maden bulunmasına, istihdam açığa çıkmasına yardımcı oluyor. Ve çok yerde maden bulunuyor. Ama bunun bir de dezavantajı vardır. Milli hasılanın mühim bir kısmı ecnebiler tarafından artık kontrol edilmektedir.
Bir de yurt dışına çıkıyor.
Yurt dışına çıkarılmaktadır. Tabii biliyorsunuz bu gibi hadiselerde tek başına hüküm vermek mümkün değil. Her şeyin avantajı ve dezavantajı vardır. Hükümet elbette ki bu dezavantajları görmüştür. Ama kapatıp içine oturmaktansa bunu faydalı görmüştür. İleride belki ortalık düzelir.
Biz de
bu maden imtiyazında söz sahibi oluruz demiştir. Ve Müslümanları maden imtiyazı almaya özendirmiştir. Onlara vergi muafiyetleri getirmiştir. Vergi tenzilatları getirmiştir. Ama yine de Osmanlı ülkesi buna hazır olmadığı için maden imtiyazları her zaman Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar ecnebilerin elinde kalmıştır. Bu işin bir yönü. Klasik devirde maden imtiyazlarının nasıl alınacağı, bunları nasıl işletileceği, devlete nasıl vergi vereceği bu fermanlarda tanzim edildiği gibi maden imtiyazı alanların madende çalışanlara nasıl muamele edeceği de tanzim edilmiş.
Kişisel mi yoksa iş güvenliği açısından mı?
İş güvenliği açısından. Hı-hı. Hepsi. Şimdi bir kere burada öncelikle maden işçilerinin mükellefiyetleri sayılıyor. Osmanlı'da yine enteresan bir durum var. Her madenin çıktığı yerdeki belli sayıda köyler bu madende çalışma mecburiyetine yükleniyor.
Yani başka bir iş yapamıyorsunuz.
Hayır, o madende çalışacaklar yılın 6 ayı. Ama karşılığında da bütün vergilerden muaflar. Hiç vergi ödemeyecekler.
Ve ücreti yani mukabil. Maaşlarından kesilen vergiler gibi artık
evet,
onlar ödemiyorlar.
Onlar yani sayısı 90'ı 100'ü bulan o vergiler var. Bu vergileri ödemeyecekler.
Emlak şimdiye uyarlıyorum işte.
Emlak vergisi ödemeyecek, kışla vergisi ödemeyecek, hayvan vergisi ödemeyecek. Efendim sadece arazi mahsulleri vergisi öder. Yani mülk arazisi ekiyorsa
aynı bunu, zamanda.
Onun onda biri çünkü zekat olduğu için onu öder. Onun dışındaki devletin aldığı vergilerin, örfi vergilerin neredeyse tamamını bu ödemez. Ödemez. Bu çok büyük bir muafiyettir Osmanlı Devleti için. Hele hele savaşların çok olduğu, vergilerin yüksek olduğu zamanlarda. Bunun karşılığında yılın 6 ayı 13 ile 50 yaş arası sağlam erkekler.
Orada,
13. Şimdi ama diyeceğim bu çocuk çalıştırma onların yeri nakliyedir.
Hı.
Yani madende çalışmıyorlar.
Dışarıda.
Çıkan maden şeylerin katırlarla sevkiyat yerlerine ulaştırılmasını da çalışıyor.
Hmm.
Yani çocuk öyle bir taksimat yapılmış. Kazmacılar vardır. Nakliyeciler vardır. Bir de kürekçiler vardır. Yani kazmacılar madeni çıkarırlar. Kürekçiler dışarıya atarlar. Nakliyeciler onları taşırlar. Çocuklar bu nakliye kısmında çalıştırır. Bunu biliyoruz. Mesela Borçka Kurşun Madeninde çocukların bu nakliye işlerinde kullanıldığını biliyoruz. Bunları tazim ediyor. Yani kimler mükellefiyettedir? Hangi köyler ne kadar çalışacaklar? Bu köylerden çalışmak istemeyenler de var. Ama ekserisi çalışmak istiyorlar. Çünkü ücret alıyorlar ve vergiden de muaf oluyorlar. Bir de bir şey kaynağı orada.
Bir 6 ay çalışıyorlar.
6 ay evet. 6 ay çalışılıyor. Bu biraz kış sebebiyle biraz da yani yorucu bir iş.
Dinleniyorlar yani.
Dinleniyorlar. Başka işlerle meşgul oluyorlar.
Aslında tarımda da öyle.
Tarım yapıyorlar.
Değil mi yani?
2-3 ay çalışıyor zaten. En fazla 6 ay çalışır tüccarda. Hem ticari çiftçi ise çiftçiliğine baksın. Yani iki şeyi bir arada yürütebilsin diye 6 ay çalışma mükellefiyeti. Bu mükellefiyet enteresandır. Yani Osmanlı Devleti bundan vazgeçmemiştir. Bu mükellefiyet tanzimattan sonra da Ereğli madenleri için devam etmiştir. Böyle olduğunca bu sefer babadan oğula geçen bir meslek olmuştur bu. Baba vefat edince onun işe yarar oğlu da onun yerine geçiyor. Babasının işini devam ettiriyor. Maden orada bulunduğu ve çalıştığı müddetçe bunun kayıtları vardır. İkinci bir husus maden işçilerine ödenecek ücretlerle alakalı fermanlarda tanzim edilmiş. Bu fermanlarda umumiyetle maden işçilerine ödenecek asgari miktar tespit edilmiştir ki bu bugünkü asgari ücretin bir muadilidir. Ortalama 25 akçe işçilere günlük yevmiye ödeniyor. Bu işçinin ustabaşı, izabeci, sanatkar olmasına göre artıyor. Çok nadir de vasıfsız ve çocuk olmasına göre düşüyor. Ama 25 akçe demek yaklaşık 10 kuruştur günlük. Bu da bir altının yaklaşık onda biridir.
Bir tam altından.
Bir tam altının. Dolayısıyla 60 lira günümüz parasıyla yevmiyedir. Ama paranın alım gücü çok daha yüksektir. Yani şimdikinin 3, 5, 10 misli daha yüksektir.
Tabii vergi vesaire vermediğini düşündüğünüzde...
Köyünde toprağını falan ekip biçip yiyeceğini oradan çıkardığı için aynı zamanda hayvan beslediğini düşünürseniz madencilerin çok zahmetli bir işten o zamanın şartlarına göre iyi para kazandığını söyleyebiliriz.
Şimdiyle karşılaştırıldığında şimdiki güce bakılırsa, alım gücüne bakılırsa daha yüksek bir gelirleri var.
Evet, 25 akçe gümüş paradır, 10 kuruştur ve günümüzdeki 60 liranın karşılığıdır günlük yevmiye 10 saat çalışma mecburiyeti var. 24 saat dinlenmeden sonra 10 saat çalışılıyor.
Her gün
10 saat çalışmıyor. 24 saat dinlenecek sonra 10 saat çalışacak. 24 saat 10 saat çalışacak. Bunun için de madencilere, maden imtiyazı alanlara madenin yanında yatakhaneler, koğuşlar yapma mecburiyeti getirilmiştir.
Yani evine gitmiyor mu?
Evine gidemez, her zaman maden uzakta. Dağda maden. Yani gidebilir de gitmeyebilir de. Gidemeyenler için orada koğuşlar temin etme mecburiyeti var. Gıda ve giyeceği yine imtiyaz sahibi.
Yani hiçbir masrafı olmadan.
Evet, masrafı olmuyor orada.
Bu parayı kazanıyor.
Giyeceği oradadır. Bir başka husus, bu tabii ilk zamanlarda değil ama Tanzimat'tan sonraki lerde var. Doktor bulundurma mecburiyeti var. İlaç ve doktor. Her maden imtiyazcısının bir doktor ve ilaç bulundurma, yeteri kadar ilaç bulundurma mecburiyeti var. Ağır hastaların ve kaza yaralıların kaza merkezine veya sancağa taşınması da yine imtiyaz sahibinin mükellefiyeti altındadır. Yani arabalarla veya katırlarla neyse o yaralıyı doktor, yani sıhhiye merkezine
yani
götürme mecburiyeti yükleniyor fermanlarla. Bir başka husus, dini tatiller. Müslümanlar için iki bayram, Kurban Bayramı ve Fıtra Bayramı, Şeker Bayramı, Ramazan Bayramı. Hristiyanlar için Noel ve Paskalya, Yahudiler için Hamursuz Bayramı resmi tatildir. Yani çalıştıramaz onları. Yine ikinci bir husus, madenlerde mutlaka üç din mensubunun da ibadet edeceği yerler olmalıdır ve bunlara ibadet saatlerinde müsaade etmek mecburiyeti vardır. Bu da enteresandır Osmanlı Devleti için. Yani sadece Müslümanlara değil.
Evet.
Hristiyan ve Yahudilere diyeceksiniz ki, şimdi size belki bunlar gülünç gelebilir ama mesela Ergani Bakır Madeninde, Ergani kazasında 743 hane var. Bunun 300'ü Müslüman. Geriye kalan 453'ü Rum ve Ermeni. Bunların 700'ü madende çalışıyor bu ailelerin. Yani 700 kişi. Her ailede. Bu 700 kişinin 3'te 1'i Müslümandır. 3'te 2'si Rum ve Ermenidir. Bunları düşünürseniz.
Dolayısıyla onlara da bir ibadet
ibadethanenin tesis edilmesi mecburiyeti yüklenmiştir. Bunlar bana enteresan gelen hükümlerdir bu fermanlarda. İş kazalarıyla alakalı da madenlerde artık bunu ne kadar riayet edilebilir? Mümkün mertebe iş kazasının çökmenin engelleneceği şekilde tedbir alınması ve bu tedbirleri teftiş eden bir müfettişin her maden mıntıkasında bulundurulma mükellefiyetini devlete yüklüyor. Tanzimat'tan sonra bu maden mühendisleri olmuştur. 1869 Maden Nizamnamesi bir diyor ki her ocakta mutlaka diyor. Bunları tekrarlamıştır. Çok enteresan bir kanun var. 1867 tarih Dilaver Paşa Nizamnamesi. Dilaver Paşa o zaman maden nazırı, madenler nezarettir. O çıkardığı için Ereğli Havza-i Fahmiyesi Nizamnamesi.
Sadece Ereğli.
Kömür havzası nizamnamesi. Fakat bu sonra bütün memlekete teşmil edilmiştir. Çünkü kömür en yaygın madendir. Osmanlı Devleti'nde çıkarılan madenlerin 1/4 hatta 1/3'üne yakını kömürdür. Kömür bilhassa Tanzimat'tan sonra buharlı gemiler sebebiyle çok popüler olmuştur.
Daha kolay bir de diğerlerine
daha
göre galiba
çıkarma. Daha kolay çıkışı belli yerlerde çıkıyor. İlk çıkan yer Ereğli'dir. Hatta rivayete göre Sultan Mahmud'un bir gün donanmayı ziyarete geldiği donanma erlerine buharlı gemiyi tanıttı, biliyorsun ilk buharlı gemiye binen odur ve buharlı gemi için kömüre ihtiyaç olduğunu, kömürü tanıtıyor, yurt dışından geliyor, bu kömürü herkes memleketinde arasın, bulana mükafat verilecektir. Uzun Mehmet adında bir asker memleketine döndüğü zaman Ereğli'de bu kömürü buluyor, bir çuvala koyup İstanbul'a getiriyor, rivayete göre padişaha takdim ediyor, rivayete göre madalya mükafat alıyor ve ondan sonra Ereğli'de kömür çıkıyor. Bu bir hikaye ama
gerçekten
en büyük gerçekliğini bilemeyiz. Evet. Anlatılıyor. Ama en büyük kömür madeni Ereğli'dedir. Daha sonra bu Somalar, Ereğliler, Çeltekler, Sorgunlar bunlar sonradan Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya çıkmış kömür madenleridir. Kömüre ihtiyacı bir tek devletindir. Halk kömür almamaktadır.
Birinci yakacak olarak kullanılmıyor.
Birinci müşteri donanmadır. Hatta donanma bütün kömür madenlerine çıkardıkları madenin tamamını satın alma taahhüdünde bulunmuştur. Ve bu madenleri donanma satın almaktadır.
Dolayısıyla hani ne yapacağız bu kadar kömürde
yok, endişesi tabii, yok. Yok. Hatta başkalarının işlettiği madenlerde de bazen devlet imtiyaz olarak madenin belli bir kısmını, %60'ını veya tamamını satın alma taahhüdünde bulunuyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi maden çıkarılsın. İkincisi devlet ihtiyacını hiç normal piyasa şartları teşekkül etmeden temin etsin.
Daha uygun.
Daha uygun fiyatla temin
rekabetsiz
etsin. Satıcı da evet çok kardan vazgeçsin ama satış sürekli garantisi olsun. Bu aynı zamanda işçilerin de işine geliyor. Çünkü o zaman bir de üretim olsun olmasın işçiler yevmiyelerini alırlar. Böyle bir madde var.
Yani madene gitmedik, çalışmadık.
Yok. Madende çalışıyorlar ama üretim olmuyor.
Bulamıyorlar.
Bulamıyorlar. Madenci diyemez ki kusura bakmayın. Bugün düşük oldu sizin ücretiniz bu kadar diyemez. Nizamname bunu da düzenliyor. İşte bu Dilaver Paşa Nizamnamesi çok mühim bir kanundur. Ve iş güvenliği, çalışma şartlarını tanzim etmektedir. Her maden mıntıkasında diyor bir maden mühendisi olacak. Bu madenleri kontrol edecek. Orada ne kadar güvenlik var, işçiler bu nizamnamenin şartlarına uygun çalıştırılıyor mu, sağlık şartları yerinde mi, doktor var mı, bunları teftiş edecek ve muntazaman merkeze rapor verecekler. Tabii bu güzel bir mevzuat. Tatbikat böyle midir? Tatbikat hakkında çok fazla malumatımız yok ama Osmanlı Devleti'nde mesela 1900'lü yıllarda 25 bin maden işçisi var. 30 binde taş ocaklarında ve Tuzla'larda çalışanları sayarsanız 55 bin. Bu çok bir sayı değil. Ama bunların çalışma şartları hakkında seyyahların, yani oraya gidip gelenlerin hazırladıkları raporlardan öğrendiğimize göre madenler çok da iç açıcı durumda değil. Çünkü çoğu çok iptidai metotlarla maden çıkarıyor. 2000 yıllık
yani
metotlarla.
Yani iş gücüne
dayalı. Yani orada makine yok, kazma kürek var ve merkepler, katırlar var. Bunlarla taşınıyor. Çok azında dekovil hatları var. Bunlarla maden belli bir yere gittikten sonra o dekovil hattıyla limana veya istasyona sevk edilebiliyor. Dolayısıyla madenin maliyeti çok yüksek. Yani
çıkması zor olduğu yüksek. İçin.
Ondan dolayı da tabii imtiyaz sahipleri işçilere karşı çok da gönül rahatlığıyla bir takım yatırımlar yapmak arzusunda değiller. Devletle imtiyaz sahipleri her zaman bu yüzden çekişme halinde. Hatta 1908'de bir grev oluyor Ereğli'de bu sebeple. Çalışma şartlarının kötülüğü sebebiyle. Fakat İttihat ve Terakki hükümeti aman diyorlar bu iş başımıza iş olur. Asker göndererek grevi kırıyor. Bu madenci grevi, ilk madenci greviydi 1908. Ve ücretten dolayı değil. Çalışma şartlarının nizamnameye uymamasından dolayı
yapılmıştır. Yani paraya razıyız ama tabii, yeter ki biraz daha
zaten,
uygun şartlarda çalışalım.
Zaten Osmanlı devresinde para grevi yasaktır. Yani para için grev yapamazsınız. Yani ücretinizin artırılması için grev yapamazsınız. Çalışma şartları için greve izin verilmiştir. Çünkü siz neticede o ücreti kabul etmişsiniz. Bir adama grev yaparak benim ücretimi arttır yoksa çalışmam deme hakkınız yok. Bu zaten hukukun umumi prensiplerine aykırı. Bu grev biliyorsunuz hukuka aykırı bir düzenlemedir. Ama sosyalizmin Avrupa'da yayılmasını engellemek için Avrupa ülkeleri mecburen kabul ettiler bunu. Aman işçiler ayaklanmasın.
Böyle bir şekilde.
Onları teskin edelim diye kabul ettiler. Yani grev ve lockout sosyalizme karşı bir sibop olarak getirilmiştir. Yoksa hukuki bir düzenleme değildir. Evet tamam işveren güçlüdür ama yani bir taraf güçlü diye diğer tarafı tutmak ve onu hak etmediği bir şeye kavuşturmak hukukun prensiplerine aykırıdır.
Yani baştan bu fiyatı kabul etmeyip çalışmayabilirsiniz ya da
evet,
işten ayrılabilirsiniz.
Ayrılabilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Ama işveren size taahhütlerini yerine getirmiyorsa iş güvenliği bakımından, sağlık bakımından, çalışma şartları.
Ücret bakımından da olabilir.
O da olabilir. Tabii ücreti vermiyor olabilir.
Yani
eksik veriyor olabilir.
Yani 10 kuruşa anlaşırsınız da
o zaman hakkı
vermezsiniz.
Vardır. O zaman grev hakkı vardır. O zaman grev hakkı vardır. Arttırmak için grev yoktur. Bu grev Osmanlıların son zamanlarında var bu tip grevler. Tramvay grevleri falan var. Ama tabii devlet pek grevlerden hoşlanmamıştır. Çünkü en büyük işveren o zaman da devlettir. Bu madenlerde iş kazaları yaşanıyor mu? Madenler çok iptidai olmakla beraber şimdiki gibi trafolar şunlar bunlar olmadığı için çok fazla iş kazası yoktur. Münferit iş kazaları vardır. İşçinin düşmesi, efendim başını çarpması veya lokal bir yerin çökmesi gibi. Mesela Balya Gümüş Madeni var. Balıkesir'in Balya Gümüş Madeni ki o etraftaki 14 köy bu Balya Gümüş Madeni'nde çalışma mecburiyeti vardı. Hatta yetmeyince Gümüş Madeni büyüyünce Gönen'den bazı köylere de Balya'ya bağladılar ve oraya ona da çalışma mükellefiyeti getirdiler. Mesela 1921 yılında ortalama her yıl 20 işçinin bu madende öldüğü söyleniyor.
Ve maden büyüdükçe derinleşiyor tabii, muhtemelen.
Problem. 1200 kişinin çalıştığı madende her yıl 20 kişinin ölmesi az değil o zamanın şartlarında. Ama dediğim gibi Osmanlıların son zamanında yapılan mevzuat mükemmel bir mevzuattır. Zamanın en ileri mevzuatıdır. Avrupa'nın pek çok yerinde Fransa hariç, Fransa madencilik konusunda çok ileridir. Daha sonra Almanya'da öyle olmuştur. Ve İngiltere bu üçü dışında. Osmanlı'nın mevzuatı kadar mükemmel bir mevzuat
ama
yok.
Hep
ama parasızlık, kontrolsüzlük, Osmanlı coğrafyasının elverişsiz yapısı, yolların, tren yollarının ulaşmaması, dağlık olması bu mevzuatın yerinde dakik bir şekilde uygulanmasını, tatbik edilmesini engellemiş. Ve bundan dolayı bir takım problemler yaşanmış.
İşte zaten programlarda da hep aynısını konuşuyoruz. Bir takım kuralların olması değil, o kuralları uygulayanların
evet,
olması.
Doğru.
Trafikte de kurallar var.
Evet.
Ama o kurallara uymuyorsanız eğer kazalar kaçınılmaz
evet,
oluyor.
Şimdi devlet burada iki problemli kanatla uğraşmak mecburiyetinde. Bir tarafta imtiyazcıları gücendirmemek, bir tarafı işçileri korumak. Her ikisi de devlet için çok zor olmuştur. Bu ikisi arasında denge kurmak her zaman zordur. İmtiyazcı her zaman verdiği parayı çıkartmak, en azından zarar etmemek ister. İmtiyazcı zarar ettiği zaman maden çıkarılamaz. Maden çıkarılamaz zaman bunun çok büyük maliyeti vardır devlete. İstihdam kapanır ve aynı zamanda devlet büyük bir açığa düşer. Onun için imtiyazın makul bir şekilde devamını devlet ister. Bir yandan imtiyazcıları destekler. Ama bir yandan da işçiler onun vatandaşıdır. İşçilerin kötü durumda çalışmaları cemiyetin nizamını ve sosyal barışı bozar. Bir taraftan da işçileri korumaya çalışmış ama bunda her zaman zorluk çekmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanında bu zorluklar yaşanmıştır. Bir de tabii pahalılık var. Zaman zaman savaşlar sebebiyle pahalılık var. Bunu aşmaya çalışmışlar. Devlet imtiyazcılarla anlaşarak işçilere verilen ücretlerin fiyat artışı mukabilinde artmasını temin etmiş. Bu çok büyük bir muvaffakiyettir. Yani maden işçilerinin maaşları erimemiştir.
Yani sendika gibi.
Evet, erimemiştir. Devlet bunu yapmış. İmtiyazcılarla konuşarak bir takım tehditlerle maaşların artmasını temin etmiş. Ama dediğim gibi iş güvenliği hususunda doktoruydu, müfettişiydi, her şeyi temin etmişler ama gereken mükemmeliğe temin edilememiş ve bu problem günümüze kadar da devam etmiştir.
Maalesef biz bir kez daha Soma'dan haberler, iyi haberler beklediğimizi hatırlatalım. Efendim çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
Tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.
Bizim Evler İpek Yolunu sundu.